Musa 4. ayrım, sayfa 67. Su, yemek. Bütün kadınlar böylesine düşman mıydı kendisine? Çadırları topladıkları sırada uzaktan seyretti onları. Miriam'la Elisheba arasındaki dayanışma, gelin görümce işbirliğinden çok Miriam'ın ona naklettiği gizli isyanın ifadesi gibiydi. Harun onun bakışlarını yakaladı ve ne düşündüğünü anladı. Kadınların doğasında var bu, yuvalarını korumak. Sen bilinmeyen bir hedef için onları yuvalarını terk etmek zorunda bıraktın. Bilinmeyen mi? Diye öfkeyle karşılık verdi Mos. Özgürlük için desen daha doğru olur. Tutsak olmayı mı yeğliyorlardı yani? Onlar zaten evlerinin, ailelerinin tutsağı olmak için yaratıldılar. Olabilir ama senin karın dünyayla kavga etmek için yaratılmış. Suyu bulduğumuzda hepsi geçecektir. Onları en çok korkutan sorun su, dedi Harun. Sen de hak verirsin ki çevreye baktığımızda insanın aklına hiç de iç açıcı şeyler gelmiyor. Mos Sazlıklar Denizi'nden yola çıktıklarından bu yana kendisinin Mısır'dan kaçışında aynı süre içinde yapmış olduğu yolun ancak yarısını yürüdüklerini hesapladı. O at üzerindeydi ve o zaman hemen hemen hiç uyumadan yol almıştı. Şimdi bu kez yayan yürüyorlar ve uzun molalar veriyorlardı. Bu durumda geçmişte bol bol su içtiği o çavlana 2 günde ulaşmışlardı. Oysa bu insanlar 2 gün daha susuz kalmaya dayanamazdı. Hemen bir menba bulmak zorundaydı ya da bir kuyu kazmak gerekiyordu. Üstelik güneş yükseldikçe hava daha da ısınacaktı. Gerçekten de öğleye doğru kervanda sızlanmalar duyulmaya başlandı. Ne oluyor diye sordu Mos Yeşu'ya. Genç adam ne olup bittiğini anlamak için gitti. Döndüğünde insanların susuzluktan yakındığını, çölde susuz öleceğiz diye korkuya kapıldıklarını anlattı. Mos, Hüsam'ın kendisine çölde su bulmak için arazideki doğal çukurları aramasını salık verdiğini hatırlatıyordu. Su oralarda birikirdi. Son yağan yağmurda su, çukur yerlerde toprak tarafından emilmiş olmalıydı. 1 saat sonra çevresinde bolca yeşillik görülen bir doğal çöküntü fark etti Mos. Atından indi ve Yeşu ile Mişeel'i güçlü kuvvetli 2 adamla 2 kürek getirmeye gönderdi. Birçok işçinin çocukça bir ümitle gittikleri yerde iş bulma ümidiyle kazma küreklerini de yanlarına almış olduğunu görmüştü. ''Neden durdun?'' diye kaygıyla sordu Harun. ''Çünkü burada su bulacağız.'' ''Burada mı?'' Mos cevap vermedi ama 2 genç adam yanlarında 2 işçiyle geldikleri zaman Harun'a döndü. ''Git onlara burada bir kuyu açacağımızı ve su bulacağımızı söyle.'' ''Ya su çıkmazsa üzerlerindeki etkiyi kaybedersin.'' ''Çıkacak.'' dedi Mos öfkeli bir sabırsızlıkla ve adamlara nereden kazmaya başlayacaklarını gösterdi. Aralarında Arfaksat, Lume ve Isar'ın da bulunduğu küçük bir grup yanlarına gelmişti. Neler olduğunu anlamak için durup baktılar. Birden yüksek sesle konuşmalar başladı ve bir danışma kurulundaki tartışmalara dönüştü. Mos arada sesler duyuyordu. Çölün ortasında su ha, bu bir mucize olur. Bu çukurda kuyu kazmayı kim istedi? Mos. Burada su çıkacak ha? Hiç olmazsa bir dere olurdu yakınlarında. Mos da deli değil ya. Hayır tabii ama çölün göbeğinde kuyu açıldığını da hiç duymadım. Kazmacılar şimdiden 3 arış kadar genişlikte ve 1,5 arış derinliğinde bir çukur açmışlardı. Mos eğilip baktı ve toprağın daha koyu renkli olduğunu gördü. Daha siyahtı. Çünkü nemliydi. Bu toprakla çakıllı kumun bir karışımıydı. Kazın. 1 arış daha derinde kazmacılar kumun sırasıklan parladığı bir tabakaya rastladılar. Bu görüntü heveslerini arttırdı. Kuyuyu genişletmek için hızla kazmaya koyuldular ve çukur 2 insanın rahatça yan yana durabileceği kadar büyüdü. ''Ayağımızın altındaki toprak ıslak!'' diye bağırdı biri heyecanla. ''Çok güzel, devam edin!'' Çukurun çevresinde kalabalık bir insan halkası oluşmuştu. Tartışmalar, itirazlar duyulmuyordu artık. Mucize diye haykırdı Harun. Su! Tanrı bizi gerçekten koruyor, bakın! Bakalım hepimize yetecek kadar su var mı? Dedi biri. 4 arıştan biraz daha derinde aşağıdaki kazmacılar su diye bağırdılar. Bileklerine kadar suyun içindeydiler. Kazmaya devam et, dedi Mos. Artık dışarı attıkları ıslak kumdu. 1 saate kalmadan su kazmacıların dizlerine kadar yükselmişti. Suyu bulduk, dedi Mos. Bana bir maşrapa verin. Mişael getirmeye gitti ve Mos, maşrapayı doldurmaları için kazmacılara uzattı. 2-3 bin göz, yeni doğmakta olan bir halkın liderinin suyu tadışını seyrediyordu. ''Biraz tuzlu ama içilebilir bir su,'' dedi Mos. ''Arıtılması koşuluyla, yemek pişirilebilir.'' Kuyu denize çok yakındı ve yağmur suyu tuzlu topraklardan geçerek gelmişti kuşkusuz. Maşrapayı kabile şefi Kohat'a verdi. O da tadına bakmak istemişti. ''Tuzlu,'' dedi Kohat. ''Bu su tuzlu. Tanrım ne yapacağız şimdi?'' Kalabalıkta mırıltılar dolaştı. Susun diye bağırdı Moss. Pişirecek yemekleri olanlar gelsin sudan alsın. Sonra içebilmemiz için tatlı su yapacağız. Nasıl yapacaksın diye sordu Harun. Hala içecek su bulamadık değil mi? Diye sordu Elişaba. Yüzü öfkeliydi. Susun dedim diye emretti Moss. Yemek pişirmek ve ekmek yoğurmak için suya ihtiyacı olanların işi 3 saatten fazla sürdü. Moss bu arada ilk gelişinde insanların suyu tuzundan arındırmak için kullandıklarını gördüğü bir ağaççığı bulmaya gitti. Kabuğu soyulan dallar suya atılarak kullanılıyordu. Birkaç kişiyle birlikte ağaççıklardan dallar kopardılar, kabuğunu soydular. Sonra Moss içmeye ayrılacak suyun kaplara doldurulmasını emretti ve suya kabuğu soyulmuş dal parçalarını attı. Yapışkan özsu bir anda suyun yüzeyinde ince bir tabaka oluşturdu. ''Kapları bir yarım saat kıpırdatmayın.'' dedi Moss. ''Kapları bir yarım saat kıpırdatmayın.'' dedi Moss. Bu arada yüzeydeki tabaka dibe çöker ve çökerken sudaki tuzu da beraber alır. Sonra suyu içebilirsiniz. Mataralarınızı da doldurabilirsiniz. Yarım saatin sonunda Moss suyun tadına baktı. İçilebilir bir suydu, evet. İnsanın ağzında belli belirsiz bir tuz tadı kalıyordu ama susuzluktan ölmekten iyiydi. En kuşkucu olanlar bile su kaplarına alelacele kabuğu soyulmuş birer dal parçası attılar. Herkes yüzünü buruşturarak da olsa susuzluğunu giderdiğinde ve su takviyesi tamamlandığında güneş ufka yaklaşmıştı. Moss burada gecelemeye karar verdi. Sabah kaybedilen zamanı telafi için şafakla yola koyulmak gerekecekti. O gün kaçaklar 3 saat bile yürümemişlerdi. Bu gidişle birkaç haftadan önce Esyon Geber'e varamazlardı. ''Acele etmemiz için bir neden var mı?'' diye sordu Yeşu. Doğruydu. Neden acele etmeliydi? Madem Mısır topraklarında değillerdi artık. Sorudaki çocuksu saflık Moss'u güldürdü. ''Biz büyük bir kalabalığız Yeşu.'' diye anlattı Moss. ''Oysa gerçek bir halk olmamız gerek. Anlıyor musun? Tanrı bizi Ramses'in pençesinden kurtardı. Ama bu yetmez. Aylarca çöllerde dolaşacak olursak hayvanlardan farkımız kalmaz. Yasası ve inancı olmayan hayvanlardan.'' Böylece birkaç saat önce sökülüp katlanmış olan çadırlar yeniden kuruldu ve ateşler bir kez daha yakıldı. Moss, kabile şeflerinin bazılarını ve Yeşu gibi Mişael, Lumi, İsar ve Arfaksat gibi kendisine gerçekten bağlı olan birkaç kişiyi ateşin etrafında topladı. Akşam yemeği örnek alınacak bir sadelikte oldu. Miriam'ın pişirdiği yemek bir iki lokma peynir, bir haşlanmış yumurta ve meyve kurusu. İçecek olarak sadece çok da tatlı sayılamayacak bir su. ''Bizler azla yetinmeyi bilen insanlarız.'' dedi İsar. ''Ama buna çok zor katlanacak olanlar var. Ne zaman doğru dürüst yiyecek bulacağımız ya da hiç olmazsa karnımızı doyurabileceğimiz bir yere ne zaman varırız sence?'' ''Hep bu yiyecek sorunu ve hep aynı soru.'' Moss sinirlendiğini belli etmemeye çalışıyordu. ''Yarın balık tutacağız.'' diye cevap verdi. ''Balık mı? Neyle tutacağız? Ağ yapacağız. Burada balık bulabileceğimizden emin misin?'' Moss bu saçma soruyu duymazlıktan geldi. ''Ağları nasıl yapacağız?'' diye sordu Arfaksat. ''Bezleri ipliklerine ayıracağız. Sonra bunları düğümleyeceğiz.'' Tasarı Mişael ile Yeşu'yu sevindirmişti ama ötekiler sessizce dinlemekle yetindiler. ''Bana mutfaklarında kapkacağıyla, tavuğuyla, etiyle, ekmeğiyle, bol bol sebzesiyle, meyvesiyle, dokuma tezgahıyla, serin serin saman yataklarıyla evlerimize ne zaman yerleşmiş olacağız diye sorarsan İsar, en iyi niyetle bir tahminle birkaç aydan önce olamaz derim. Öncelikle evlerimizi yapmamız ve topraklarımızı ekmemiz gerekecektir. Ama şunu eklemek isterim ki bizler bir kenarda besiye çekilmiş hayvanlar değiliz ve Tanrı'nın kurtarmış olduğu insanların ona duydukları minneti daha çok göstermeleri ve yiyip içmekten biraz daha az söz etmeleri gerekiyor. ''Bunun minnetle ilgisi yok.'' dedi İsar. ''Benim demek istediğim şu ki biz yaşamak zorundayız ve yaşamak için yemek gerekir Moss. Evet, yemek gerekir.'' ''Yanılmıyorsam Mısır'dayken halkımıza önderlik etmek için bana baskı yapan sendin, değil mi İsar?'' ''Evet, bendim. Şimdi de fikir değiştirmiş değilim.'' Moss başını salladı. ''Mısır'dan çıktığınızdan bu yana Tanrı sizi hiç yalnız bıraktı mı? Bundan sonra da hemen yarın, bol sulu soğanla tatlı kavunlar bulamasanız da o sizi aç bırakmayacaktır.'' Canının çok sıkkın olduğu belliydi. Kimse cevap vermedi. ''Sürekli açlığınızdan söz etmenizden bıktım. Keçilerinizle koyunlarınızı getirmişsiniz işte. Onları kesin yiyin.'' Ayağa kalktı. ''Yemek, su. Evet, suyu anlıyorum ama yemek. Başka laf işitmiyorum.'' ''30 bine yakın insanız Moss.'' dedi İsar. Vazgeçmek niyetinde görünmüyordu. Yanımızda getirdiğimiz birkaç koyunla birkaç kişi bu kalabalığın beşte birini ancak doyurur. Kimse söylediklerinin aksine düşünmüyor. Biz sadece sana sorular soruyoruz. Çünkü sen bu bölgeyi tanıyorsun. Moss cevap vermedi. Söyleyeceğini de söylemişti. Hemen ağları yapmaya başlayalım dedi Michael. Benim uykum yok. 5 tane mızrak yaptık bile. Bu çocukların gerginlikleri yatıştırma yetenekleri vardı. Bize 5'ten çok daha fazlası gerekecek. Ne kadar? En az 1000 tane. 1000 mi? Belki de 5000 tane Michael. Mızrağa gerek olacaksa bu bir sokak kavgası için olmayacak kuşkusuz. Şimdilik kimsenin istemediği eski çuvallar yün parçalarını toplayın. Şu anda mızraktan çok yiyeceğe ihtiyacımız var. Bir saat sonra yoksul sofranın davetlileri boş midelerinin hüznüyle ve yarısı yenmiş bir kavun dilimini anımsatan ay gökte yükselirken çadırlarına uyumaya gittikleri sırada iki genç adam döndü. Bir kucak bez getirmişlerdi. Daha iyi görebilmek için ateşi canlandırdılar ve Moss'un gösterdiği gibi kumaşları iplik iplik ayırmaya, sonra 3-5 ipliği birlikte bükerek birkaç arış uzunluğunda ipler yapmaya koyuldular. Moss yalnız dolaşmaya çıktı. Çok keyifsizdi, kaygılıydı. 30 bin insanı beslemek. Tatminsizliğin ve yoksunlukların, obur, aç gözlü, sürekli ağlayan bebeklere döndürdüğü suratsız, ters, kavgacı 30 bin insan. Kamp yerinin uzunluğu 10 bin arışı buluyordu. Korkunç bir şeydi bu. Beslenecek 30 bin insan. Birden kanının damarlarında buz gibi kestiğini hissetti. Tanrım, biliyorum. Bizi Mısır'dan sen çıkardın. Biliyorum senin niyetlerin gizlidir, bilinmezdir ve çok ender olarak bizlerce malum olur. Ama bana malum oldu, bana göründü. Karanlık gökteki aydınlık ay kadar apaçık göründü. Sen her şeye kadirsin, sen her şeyi bilensin. Sen her şeyi görürsün, her şeye gücün yeter. Ben senin basit bir aracınım. Tanrım, bu insanlarla ne yapacağım ben? Sadece yemekten ve içmekten söz ediyorlar. Onlar senin halkınsa beni anlamalarını sağlayamaz mısın? Gecenin karanlığı, kertenkeleler, baykuşlar, yarasalar, yılanlarla sadece dişten, ayaktan ve boş midelerden yaratılmış sanılan görünmez ve sessiz dört ayaklılarla sadece karanlıktaki yaprak hışırtılarından, çatırtılardan, uzak kükremeleriyle miyavlamalarından varlığını hissettiğimiz giz dolu canlılarla doluydu. Ne arıyordu hepsi? Neyin peşindeydiler? Suyun ve yiyeceğin kuşkusuz. Onlar da yaşamın en temel yasasına uymuşlardı. Moss kendisi bütün bu insanlara Tanrı iradesinin sınırsız aydınlığını göstermek zorundaydı. Birden yalnızlığını ateşli bir hastalık gibi bedeninde hissetti. Ve düşünceleri Tisipora'ya gitti. O anlamadığı zaman bile anlardı. O Moss'un halkıydı. Ama Tanrı Tisipora'yı fethetsin diye görünmemişti Moss'a. Gök milyarlarla yıldızıyla taşıyamayacağı kadar ağır bir yük gibi göründü genç adama. Nihayet Harun'un yattığı çadırı bulduğunda sendeliyordu ve uykuya geçerken bilen insanın evrenin en bahtsız kişisi olduğunu düşündü. En bahtsız ve en yalnız kişisi. Hesaplar, hesaplar. Yetecek kadar oldu mu? Ona oldukça düzgün bükülmüş ipten yumaklar getirmişlerdi. Şafakla kalktık diye anlatıyordu Michael. Akşamdan yarım kalan işi bitirmek için kalkmışlardı. Gerçekten de gözleri kıpkırmızıydı. Harun Moss'un omzunun üstünden kuşkucu gözlerle bakıyordu. Moss yumaklardan birini aldı. İpi tutup iki eliyle kuvvetlice çekti. İş görür. Şimdi aynı boyda parçalar keseceğiz. Her biri 12 arışlık. Sonra onları çapraz bağlayacağız. Aralarında 3 arış mesafe bırakacak şekilde. Michael anladığını belirtmek için başını salladı. Bugün burada mola verir miyiz diye sordu. Bu yürürken yapılacak bir iş değil. Moss günü burada geçirmek için molayı uzatacaklarını söyleyince Michael, Yeşu ve iki genç hızla hemen çalışmaya başladı. Moss Harun'a döndü. Kabile şeflerini toplamanı istiyorum. Onlardan insanlarını saymalarını iste. Hizmetçileri de dahil. Kaç kişi olduğumuzu kesin olarak bilmemiz gerek. Neyi değiştirir ki bu? Bir yerlerden erzak ve su alacağımız zaman gerekli olacak. Harun keyifsiz görünüyordu ama Moss önemsemedi. Bunlardan sonra sıra bir saldırı olasılığına karşı en güçlü adamlardan bir silahlı birlik kurmaya gelecekti. Moss böylesi bir saldırının nereden geleceğini ya da ne için yapılabileceğini bilmiyordu ama yine de hazırlıklı olmak gerekiyordu. Tanrı da yaratılışın başlangıcında mantığı kaosa egemen kılmak için böyle bir çaba harcamış olmalıydı. Sonra atına atladı ve önlerindeki yolu keşfetmek için hayvanı sürdü. Çevre 3 yıldan bu yola değişmiş gibiydi. Dağın bazı yerleri çökmüş, düzleşmişti. Geçen yolculuğundan anımsamadığı yeşil bir örtü oluşmuştu. 1-2 gün önceki yağmurla yıkanmış hünnap ağaçları ve bodur meşeler gözüne çarptı. Bitkileri daha yakından görmek için atından indi ve sevinçle bağırdı. Pek çok ılgın ağacı vardı şimdi. Tadına bakmak için bir parça manna kopardı. Evet, oydu. Yeteri kadar toplayabilirlerse ekmeğin yerini tutabilirdi. Hatta bütün meyvelerini topladığı birkaç yaban inciriyle hindibahar da buldu. 1-2 sap hindibah kopardı. Hayır, onu ürküten susuzluk değildi. Açlık tehlikesi de değildi. Gidilecek yerdeki sorunlardı. Birkaç incir yedi. Tadına bakmak istediği hindibağları denizde yıkadı. Kuşkusuz bir ziyafet değildi bu ama ancak mideyi doldurmaya yarıyordu. Ama yine de hiç yoktan iyiydi. Öğleye doğru çadırlara döndü. Michel onu görünce koştu. Attan inmesine yardım etti. Gel, gel sana göstereyim. Çok hızlı çalışmışlardı. 2 tane ağ bitmiş, yerde yatıyordu. Çok güzel, dedi Moss. Kenarlarını çepeçevre bir iple sağlamlamak ister. Sonra 4 köşesine sağlam tutamaklar yapmalıyız. Genç çocuklar ve kızlar dediklerini yapmaya koştular. O arada adamlar ağlara bakmaya gelmişler, şurasını burasını beğenmemişlerdi. ''Sizin ağlarınız var mı ha? Var mı?'' diye sordu Michel. ''O halde ne diye gelip kusur buluyorsunuz? Biz bu ağları kendi ellerimizle yaptık balık tutmak için. Siz bizim tuttuğumuz balıkları istemiyorsanız biz de oturur kendi balıklarımızı kendimiz yeriz.'' ''Bu kadar hafif ağlarla balık filan tutamazsınız.'' diye devam etti adamlar. ''Kızların yaptığı ağlar.'' Karşılıklı bağırışarak zehir zemberek sözler söylendi. Sıra neredeyse yumruklara geliyordu ki Moss haykırdı. ''Vakit kaybetmeyelim. Her ağ için 4 kişi gerek. Yeşu, koş yardım getir.'' İlk ağ henüz bitmişti ki Michael'le örülmesine yardım eden 2 kız suyun içindeydiler. Yeşu'nun çağırdığı gençler koşarak geldi. 2 ağ, Moss'un ve kollarını göğüslerinde kavuşturmuş seyreden somurtkan adamlar kalabalığının gözetiminde 2 kerede ve 3 hareketle suya bırakıldı. Moss kendisi de ağları açığa doğru çekmek için göğsüne kadar denize girmişti. Birkaç dakika sonra ağ gerilmeye başladı. Kızlar heyecanlı çığlıklar attılar. Öbür ağ tutan gruptan da bağırışmalar duyuldu. Hepsi saçlarına dek ıslanmışlardı. Sıkı tutun. Gerçekten de ağ balıkçıların ellerinden kurtulacak gibiydi. Kızlardan biri ağ kaçırmıştı bile. Üzgün ve heyecanlı kıyıya yürüyordu. Tamam, çekiyoruz. Ağ dayanmıştı. Kopmuş birkaç ilmeğin dışında. Tutulan balıklar kumların üzerine boşaltılmıştı. Sıçrıyor, çırpınıyor, ters dönüyor, ağızlarını açıp kapayarak hava almaya çalışıyordu hepsi. İri, kül rengi balıklar, kırmızılar, sarımsı, tombul, ince uzun balıklar ve daha bir sürü küçük ve tuhaf görünüşlüler. ''Küçüklerin hepsini suya atın.'' diye emretti Moss. Sonra örnek olmak için küçük balıklardan birini kuyruğundan tutarak denize fırlattı. Moss ile Michael'in karaya çektiği ağda bir yavru köpek balığı, 2 zargana ve yılan balıkları vardı. ''Pulsuz balıkları da atalım. Elinizi sürmeyin. Derileri zehirlidir.'' Esion Geberli balıkçılardan öğrendiklerini hatırlıyordu. Adamların ellerinde şiddetli cilt yanıkları oluşmuştu ve balıkları bir sopayla suya iterek ne yapmak gerektiğini gösterdi. Çabucak hesap yapıldı. İlk 2 ağdan çıkanlar 30 kişiye yetecek kadardı. Moss, şantiye şefi günlerindeki deneyimine dayanarak herkesi besleyecek kadar balık avlamak için 500 ağın 2 kez suya atılması gerektiğini hesap etti. 4 kez atılacak olursa 250, 8 kez atıldığında 125, mümkünse tabii 16 kez atıldığında... Oysa sadece 2 ağ vardı ve bugün 10 kezden fazla atmalarına olanak yoktu. Yani 300 kişiye yetecek kadar. Seyirciler aynı heyecansız yüzlerle seyrediyorlardı hala. Biri, ''Bunlarla kaç kişiyi doyuracaksınız?'' diye sordu. ''Tekrar atacağız ağları,'' diye cevap verdi Moss, duygusuz bir sesle. ''Yenilerini de yapacağız.'' Kadınlar ağlardan çıkanları görmeye gelmişlerdi. Dülger balıklarıyla tonları hayran gözlerle seyrediyorlardı. Yeşu, Michel ve kızlar ağlarını hazırlamaya başlamışlardı çoktan. ''Güzel balıklar,'' dedi kadınlardan biri. Yeşu ile Michel'e yardım etmiş olan kızların biri, ''Kız kardeşimle biz bir ağ yapabiliriz,'' dedi. ''Yapın hemen, çabuk olun.'' ''Bu arada,'' diye devam etti Moss kadınlara dönerek. ''Siz balıkları ayıklamaya başlayın. Yarım saat sonra tekrar gelin. Bir bu kadar daha balık olacak.'' ''Bunları kimlere dağıtacağız?'' diye sordu Harun, kabile şefleriyle yaptığı görüşmeden yeni dönmüştü. ''Öncelikle yaşlı kadınlara, süt veren annelere, çocuklara. Sen şeflere söylediklerimi naklettin mi?'' ''Söyledim. Sayımı başlattılar.'' Mos Ağa örme işinde Meşu ile Mişeal'in yerini tutabilecek güçlü kuvvetli adamlar bulmaya geldi. Hazır yumaklar var mı? Birkaç tane daha yapabiliriz. Kaç ağa örebilirsiniz? 4, belki. Bir kez başlayalım da. İlk iki ağa onarmak için de ipe ihtiyacımız var. Güneş ufka yaklaşırken Mişeal 3 yeni ağın hazır olduğunu ve 2 ağ daha örmeye yetecek kadar ip kaldığını haber verdi. Tamamı 7 ağ ediyordu. Mos bir kez daha hesaplara başladı. Bu arada Amsetze'yi günün birinde bu işe yarayacağını hayal bile etmeden ona matematik öğreten sevgili öğretmenini düşündü. Bir ağ atışta 105 kişi, 10 atışta 1050 kişi. Oysa balık avı yarın sabah şafakla başlayabilirdi. Bu demekti ki yarın en az 20 kez ağ çekebileceklerdi ve bu 2100 kişi için balık anlamına geliyordu. Erkekler balığın tadına bakmak için epeyce bekleyeceklerdi. Ağların sayısını 2 katına çıkarmak ve en önemlisi başka bir besin kaynağı bulmak gerekiyordu. Mos önce ilk sorundan başladı. Oysa insanların feda edebileceği ve yeterince dayanıklı ipler çıkarabilecek kumaş hemen hemen hiç kalmamıştı. Yine de 5 ağ daha örmeye yetecek iplik bulunabilirdi. Ama artık son noktaydı. 20 atışta 3600 kişi diye mırıldandı Mos. Yeterli değildi. Ve en önemlisi halkının birbiriyle kaynaşması, kısaca birlik ve beraberliği yiyeceğin paylaşımına bağlıydı. Akşama doğru hesaplarını bir kez daha gözden geçirmek zorunda kaldı. Aslında Yeşu ara vermeden gece bile balık tutacak ekipler kurmuştu. Kaç kez ağ atabiliriz diye sordu Mos. Bir gün, bir gecede en az 30 ağ çekebiliriz. Belki daha bile fazla. Çok iyi. Ağları çok fazla yüklemeyelim. Bir ağın çekilmesi 15 kişiye yetiyordu. Şu halde bu durumda 5400 kişi doyabilecekti. Yani kadınların 1/3'ünden biraz fazlası. Hala yeterli değildi. Herkese balık verebilmek için en az 70 ağ gerekliydi. Miriam 2 parça ızgara dülger balığıyla Mos'a gelmişti. Kendi emirleri gereği bunları yemeye hakkı yoktu. Ama tadına bakmak istiyordu. Lezzetli ve besleyiciydi. Ne var ki sorun çözülmemişti. Burada daha uzun süre kalacak olurlarsa yeni ağlar yapmak için gerekli olan süre başka yerlerde yiyecek bulma şanslarını azaltacak, o zaman da erkekler arasında hoşnutsuzluk olacaktı. Mos çadırın kapısında oturmuştu. Bellerine kadar suyun içindeki balıkçıların ardında Mısır toprakları üzerinde batan güneşi seyrediyordu. Harun telaşsız adımlarla yaklaştı ve sayımın sonucunu öğrendi. 27.000 kişiydiler. Düşündüğünden azmış, dedi Mos hayretle, kaşlarını kaldırarak. Çok daha az, neredeyse 10.000 eksik, hele hizmetçilerin de geldiğini hesap edersek. Harun bakışlarını yerden kaldırmıyordu ve Mos o zaman yukarıda Sazlıklar Denizi kıyısında buluştuklarında ona herkesin Mısır'ı terk edip etmediğini sormamış olduğunu hatırladı. Herkes, son Apiru'ya kadar. Birden bütün kanı yüzüne hücum etti. Yola çıktıklarının 4. günüydü ve gerçek ancak bugün ona söyleniyordu. Harun, dedi zor duyulan bir sesle. Harun bakışlarını Mos'a çevirdi. Ramses nüfusumuzun 30 ya da 40 bin olduğunu söylüyordu. Onun ağzından işittim. Halkımız için hiçbir sayım yapılmamıştı diye cevap verdi Harun. Ramses'in sözlerinin hiçbir dayanağı yok. Ama gelmeyip orada kalanlar var ve sen bunu biliyorsun. Evet, kalanlar oldu ama sayılarını bilmiyorum. Hiçbir fikrin yok mu? 3-4 bin, belki biraz daha fazla. Yeşu onlara ateş yakmaya gelmişti. İki adama baktı. Aralarında bir gerginlik olduğunu hissetti. Hiçbir şey söylemeden ateşin olmasını bekledi, sonra gitti. Neden bana daha önce haber vermedin? Koşullar uygun değildi. Çözmen gereken yeterince sorun vardı. Daha karşılaşacağımız başka sorunlar da var. Üstelik senin mektuplarımdan anladığını düşünmüştüm. Sana tüm kabile şeflerinin bizimle aynı fikirde olmadığını yazmıştım. Yarasalar ötelerde, dağların karanlığında ilk uçuşlarına başlamışlardı. Taze koparılmış dallar çıtırdadı, tüttü. Mos, gücü ve etkisi konusunda fazla iyimser davranmış olduğunu anlıyordu. Neden Mısır'da kaldılar? Bazılarına habercileri ulaştıramadık. Bazı ekipler aşağı Mısır'a, Seti'nin mezarını kazmaya gönderilmişti. Sonra, bize katılmak istemeyenler de vardı. Harun ellerini ateşe uzattı. Sonra küçük bir torbayı açarak Mos'a hurma ikram etti. Aslında istemeye istemeye gelen insanları ne yapacaktık diye devam etti. Huzursuzluk yaratacaklardı. Mos düşünceliydi. Ağzında bir hurma çiğneyerek sordu. Neden bize katılmak istemediler? Az ötede balıkçılar yüklü, çok yüklü görünen ağları kıyıya getiriyorlardı. Harun omuz silkti. Belki de babalarımızın inancına bizim kadar bağlı değiller. Belki artık hiç bağlı değiller. Pek çoğunun malı mülkü var. Evleri, tarlaları, Mısırlı kadınlarla evlenmişler. Mutsuz değiller. Çocukları kendilerini Mısırlı olarak görüyor. Mosa, sen de yarı yarıya Mısırlıydın der gibi baktı. Şu halde 27 bin kişiyiz dedi Mos, sözü uzatmamak için. Hepsi için ne kadar balık gerektiğini hesap edecek ruh halinde değildi şimdi. Zihninde bir tek düşünce vardı. Henüz daha bir halk olamamış olan bu halk. Bütün bu insanları birbirine bağlayan çimento, eski düşmanlarına hissettikleri öfkenin güçlendirdiği bir dini inanç ve babalarının inancına olan bağlılıklarıydı. Tanrı'nın koruyuculuğu birçoğu için sisli, karmaşık bir kavramdı. Tanrı gerçekten onları koruyorsa, neden temiz bir su ve yiyecek vermiyordu onlara? Yiyecek yoksa inanç da yoktur. Tanrı'nın ona verdiği görev daha tamamlanmamıştı. Dünkü nutku hiç kuşku yok bir kulaklarından girip öbür kulaklarından çıkmıştı. Sözler. Hem sonra Mos'un, bu putah Mos'un gerçekten Tanrı'nın emirlerini işitip işitmediğini kim bilebilirdi? Göğüs geçirdi ve kumların üzerine atılmış balıkları görmeye gitti. Kadınlar durmuş seyrediyor, sonra kendilerine verilmesini beklemeden balıklarını alıp çadırlarına götürüyorlardı. Mutlaka 2-3 kez gelip tekrar alanlar oluyordu. Balıkların dağıtılmasını denetleyecek birine ihtiyaç vardı. Kesinlikle vardı. Ama ağdan çıkanlar kendisine gündüz tutulanlardan çok daha fazla ve çeşitli göründü. Gece çalışanlara meşale yakmasını istemek için Yeşu'yu aradı. Ve 2 kere balık almalarına engel olmak için kadınlara dikkat etmesini de istedi ondan. Birçok ekip hemen hemen hiç ara vermeden balık tutuyordu. Ve ekiplerdeki adamlar kuşkusuz Mos'un emirlerine çok da aldırış etmeden balıklardan faydalanıyorlardı. Söylenecek bir şey yoktu. Yiyeceklerini kendi emekleriyle kazanmışlardı. Akşam rüzgarı ızgara balığın dumanını nehir boyuna yayıyordu. Mos, çadırların yanından geçerken bir kadının zeytinyağı bulamadığı için yakındığını duydu. Çok geç uyudu. Çünkü uzun süreden sonra ilk kez kendi içine dönmek ve Tanrı ile buluşmak için huşu içinde oturdu, bekledi. Artık görmek istediği bir ışık sütunu değildi. Sesin yükseldiği o yakmayan alevleri görmek istiyordu. Bu sesin anısı, yüceliği, yarattığı inanılmaz duygu olmasa o bir hiçti. Bütün öteki insanlar gibiydi. Onlar gibi midesi hemen hemen bomboş, sıradan bir sürgün. "Benim gücüm Tanrı'dan," diye mırıldandı. Huzur nihayet ona ulaştığında. 4. ayrım sonu sayfa 82.